Ayrım 9, sayfa 109. 5. ünite. Konu, içerik ve düzenlenmesi. İçerik. Öğretim programının en önemli öğelerinden birisi içeriktir. İçerik, eğitim programının dayandığı eğitim felsefesinin öngördüğü kavramlar, olgular, ilkeler ve yaklaşımlar, değerler, ölçütler, teorik yapılar, kuramlar, genellemeler gibi bilgi birikiminin sistemli birleşimi ile sağlanan bir oluşumdur. Öğretim programı içerisinde öğrenciye ne kazandıralım sorusunun yanıtını veren ve aynı zamanda da belirlenen kazanımlara ulaşmak için kullanılan bir araç denilebilir. Program hedeflerinin öğrenciye kazandırılması için içerikten yararlanılmaktadır. Bilindiği gibi bir öğretim programı 4 temel öğeden oluşmaktadır. A. Hedefler, B. İçerik, C. Öğrenme-öğretme süreci ve D. Değerlendirme. Belirlenen bu temel öğeler birbiriyle sürekli bir etkileşim içinde. Bir öğede meydana gelen değişme ve gelişme diğer öğeleri de etkilemektedir. Bu açıdan bakıldığında bir öğretim programı tasarısı geliştirilirken programın tüm öğeleri arasındaki ilişkilere dikkat edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla her bir öğenin ayrı bir değeri ve önemi vardır. İçerik öğesi de hem kendi başına önemi olan hem de programın bütününe etki eden önemli öğelerden biridir. Kazanımların hangi içerikle kazandırılacağı, ders içeriklerinin ne olması gerektiği ve içeriğin öğrencilere nasıl öğretileceği, içerik ile ilgili olarak akla gelen en önemli sorulardır. Farklı bir deyişle içerik eğitim amaçlarının gerçekleşmesi için yararlanılan bir kaynaktır. Eğitim kurumlarında bireylere kazandırılacak olan özellikler amaçlar olarak belirlenmiştir. Ancak bu amaçların kazandırılmasında içeriğin seçilmesi ve sıralanması gerekmektedir. İçeriğin seçimi aşamasında belirlenen öğretim hedeflerinin kazandırılmasına yönelik konuların konu alanından seçilmesi, bunların ünite haline getirilmesi söz konusudur. Sıralanması aşamasında ise oluşturulan ünitelerin öğretim ilkelerine ve konu alanının özelliğine uygun olarak düzenlenmesinden bahsedilmektedir. İçeriğin sıralanması aslında içeriğin düzenlenmesi olarak da ifade edilebilir. İçeriğin düzenlenmesi, öğretilecek bilgi biriminin öğrencinin en iyi şekilde anlaması için öğretim kuramlarında da yola çıkarak düzenlenmesidir. Öğretim programının öğelerinden öğrenme-öğretme sürecinde öğretmenin üzerinde duracağı ve etki edebileceği en önemli kısım da içeriği düzenlemedir. Aşağıda içeriğin seçimi ve düzenlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 1. İçeriğin seçimi. İçerik seçimi, eğitim programcılarının üzerinde durduğu önemli konulardan biridir. Eğitim felsefesini odak noktası olarak ele alan içerik seçiminde öncelikli olarak konu alanı göz önünde bulundurulmalıdır. Kavramsal çerçeve belirlenmeli, temel konu ve fikirler tartışılmalı, örneklerin verilmesine dikkat edilmelidir. İçeriğin seçiminde dikkat edilmesi gereken ölçütler aşağıda parantez içinde tablo 5.1'de açıklanmıştır. Tablo 5.1 İçerik seçiminde dikkat edilecek ölçütler. Ölçütler açıklama. 1. Hedeflerle tutarlı olmalı. Belirlenen hedefleri kazandırmaya yönelik ve hedeflerle tutarlı bir özellik göstermelidir. 2. Bilimsel olmalı. İçerikte yer alan bilgiler bilimsel çalışmalarla elde edilmiş, doğru ve güvenilir olmalıdır. 3. Öğrenciye göre olmalı. İçerikte yer alan bilgiler öğrencinin gelişim özelliklerine, hazır bulunuşluk düzeyine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olarak seçilmiş olmalıdır. 4. İşlevsel olmalı. İçerik bireyin ve toplumun ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Bireysel yarar sağlamalı ve aynı zamanda donanımlı ve uyumlu bireyler yetiştirerek toplumsal yararı da sağlamalıdır. 5. Transfer edilebilir olmalı. Öğrenci içerikte karşılaştığı bilgiyi kolaylıkla başka alanlarda da kullanabilmeli, bilgiler arasında bağ kurabilmelidir. 6. Güncel olmalı. İçerik yaşanılan zaman diliminin önemli olay ve olgularını içermeli, aynı zamanda bilimsel çalışmalar ve gelişmeler ile ortaya çıkan yenilikleri de yansıtmalıdır. 7. Ekonomik olmalı. İçerik birden fazla hedefe yönelik olmalı, hedefleri kısa zamanda kazandırmalı ve seçilen içerik en az maliyetle düzenlenebilir olmalıdır. İçerik seçimine etki eden pek çok öğe olmakla beraber en önemli ölçütün hedeflerle tutarlı olması göz önünde bulundurulmalıdır. Bilimsel çalışmalardan kastımız araştırma bulguları, uzman görüşleri, ihtiyaç analizleri ve uygulayıcıların katkılarından söz edilmektedir. Bunlar aynı zamanda içerik seçiminde kullanılan yöntemlerdir. İçerik, belirlenen öğretim hedeflerini gerçekleştirecek özellikle ve hedeflerle tutarlı olmalıdır. İfadesi, içeriğin hedefler öğesi ile ilişkisini göstermektedir. 2. İçeriğin düzenlenmesi. İçeriğin düzenlenmesi, her dönemde eğitimci ve felsefecilerin dikkatini çeken bir öğe olmuştur. İçeriğin nasıl düzenlenip sunulacağı sorusuna verilen yanıtlar, felsefi görüşlerden ya da yaşama bakış ve onu yorumlayış biçimlerinden oldukça etkilenmiştir. Sönmez, içerik basitten karmaşa, kolaydan zora, yakın ve yakın çevre ve zamandan uzağa ve birbirinin ön koşulu olacak biçimde sıralanmalıdır. Üstelik öğrencinin düzeyine, yaşına, cinsiyetine de uygun olması gerekmektedir demektedir. Thomas da bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşa, somuttan soyuta, gözlemden sonuca ve bütünden ayrıntıya gidilmesi gerektiğini belirtmektedir. Hedef davranışların hangi içerikle kazandırılacağı, dersin içeriklerinin ne olması gerektiği ve içeriğin öğrencilere nasıl verileceği de içerik düzenleme ile ilgili olan sorulardır. Çünkü hedef davranışın dayandığı felsefe değişince içeriğin ne olması gerektiği de değişmekte. Aynı zamanda öğrenme ile ilgili bilgiler arttıkça öğretimin nasıl tasarlanacağı da farklılık göstermektedir. Silemi, bilgi arttığı zaman yalnızca elde edilen şeylerin çoğalması söz konusu değildir. Özellikle bu elde edilen şeylerin bütününün yeniden düzenlenmesi söz konusudur demektedir. İçerik düzenleme, ilgili dersin yapısı, bilginin doğası, öğrencinin gelişimsel özellikleri ve benzeri durumları dikkate almayı gerektiren çok boyutlu bir süreçtir. İçerik düzenlemenin önem kazanmasıyla birlikte eğitimcilerin ve eğitim felsefecilerinin eğitime yaklaşım şekli ve bakış açıları da değişmiştir. Köymen'in de belirttiği gibi artık nasıl öğreniyoruz sorusunun yanında nasıl öğretmeliyiz, öğrenci nasıl öğreniyor sorusunun yanında öğretmen nasıl öğretmelidir soruları önem kazanmıştır. Farklı bir deyişle içerik düzenleme aşamasında ne düzenlenecek ve nasıl düzenlenecek soruları gündeme gelmiştir. Ne düzenlenecek sorusuna karşılık gelen durum, bir tek içerik türünün parantez içinde olgu, kavram, işlem, genelleme öğretiminde kullanılan stratejileri kapsarken, nasıl düzenlenecek sorusunun cevabı ise derslerdeki bir grup ilişkili bilgi ve becerinin düzenlenmesinde kullanılan stratejiler açıklayabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında öncelikli olarak içerik türlerinin açıklamak gerekmektedir. Bir kitap, ansiklopedi, internet sayfası gibi bir konu alanını açıklayan bilgi bütünü içinde olgular, kavramlar, işlemler ve genellemeler yer alır. Biz bunlara içerik türleri diyoruz. İçerik türleri. Düşünmek, insan yaşamına bütünsel bir bakışla bakmaktır. Descartes, insan bilgisinin bir bütün olduğunu söylemektedir. Bu bağlamda bilgi, gerçekliğin herhangi bir nesnesini bilinçte doğru olarak ortaya koyan düşünce edimidir. Bilginin farklı kaynaklarda farklı tanımları bulunmaktadır. Sözlük anlamıyla bilgi, öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen her türlü gerçek, malumat ve kavrayışın tümüdür. TDK 2006. Özden de bilgiyi algılama, işleme, değerlendirme, muhakeme sonucusu zihinde üretilen insanın dış dünyaya ilişkin algısını değiştiren veya bir bilinmeyeni açıklayan anlam parçası olarak tanımlamaktadır. Bilgi yapısı anlamsal, sesbilimsel ve sözdizimsel bileşenlerden oluşmaktadır. Bilgi yapısı aynı önermesel içeriğin bağlama uygun olarak farklı biçimlerde sunulmasını sağlamaktadır. Örneğin Ali eve gitti ile eve Ali gitti tümcelerinde bilgi yapısı aynı olmakla beraber konu ve odak farklılaşmaktadır. Ali eve gitti tümcesinde konu Ali ev odak iken eve Ali gitti tümcesinde konu ev odak Ali'dir. Bu durum tümcenin taşıdığı kullanımsal bilginin kodlanması için belirli bilgi yapısı kalıplarının olduğunu göstermektedir. Bilgi yapısının sesbilimsel ve sözdizimsel bileşenleri daha çok dil açısından incelenirken bizim üzerinde durduğumuz öğe anlamdır. Çünkü bilgi üretmek aslında anlamlar oluşturmaktır. Bilgi üretmek için düşünmek gerekir. Düşünmek de kelime ve sembollerle başlar. Terim ve semboller sözcüklere dönüşür. Dolayısıyla insan sözcüklerle düşünmektedir. Sözcükler dünyayı anlamak amacıyla bilgiyi depolamak ve başkalarına aktarmak için de kullandığımız bir araçtır. Sözcükler, olgular, kavramlar ve genellemeler düşünme aracı olarak kullanılmaktadır. Oysa eğitimin temel amacı kalıcı ve anlamlı bilginin kazanılmasıdır. Kalıcı ve anlamlı bilgi de bilgi üretme süreci ile mümkün olmaktadır. Olgular gözlem, deney, ölçme, sayım gibi işlemlerle ortaya konulmaktadır. Ancak bu yollarla elde edilenler bir veri yığını halindedir. Zihinsel süreçler ile veri yığınını anlamlı hale getirmek aslında bilgi üretmektir. Örneğin güneşin her gün doğması, suyun 100 santigrat derecede kaynaması şeklinde yüzlerce veri bulunmaktadır. Oysa olgular arasındaki ilişkileri ve belki de olguların tümüne egemen olan bazı kural, ilke ve yasaları da bilmek isteriz. Böyle bir istek ve gereksinim duymasaydık evren birbirinden kopuk olaylar yığınından başka bir şey olarak görünmezdi. Şekil 5.1'de rastgele depolanan bilginin zihinde bağlantısız olarak depolandığını, aralarında anlam bağlarının olmadığını ifade etmektedir. Şekil 5.1 iyi düzenlenmeyen bir içerikle olgular beyinde rastgele depolanır. Olgular bilgi üretme sürecinde önemli bir rol oynar. Çünkü olgulardan genellemelere varmak bilgi üretme sürecinin kendisidir. Ancak düşünmeyi düzenleyen ve olgulara göre daha zor ve karmaşık olan kavramlar düşünmenin temel taşıdır. Kavram, olgular kategorisini temsil eden bir sözcük ya da cümle ile ifade edilmektedir. Kısaca, olgular grubunun benzerliklerinin özetlenmesi ve yorumlanması ile kavramlar oluşmaktadır. Aralarındaki fark, olguların somut, kavramların olgulara dayalı soyut imajlar olmasıdır. Şekil 5.2, olgular grubunun benzerlik ve farklılıklarından yararlanılarak kavramlara ulaşma sürecini ve bilginin zihinde düzenlenmesini ifade etmektedir. Şekil 5.2, bir içerik daha iyi düzenlendiğinde anahtar fikirler ve fikirler arasındaki ilişkiler yol gösterici olacaktır. Kafatası içinde zaman sıralaması, O, problemler, küçük o şeklinde sıralanmış. Genellemeler ise benzer yorumlanan ve ilişkili kavramlardan oluşan gruptan çıkan sonuçtur. Farklı bir deyişle kavramlar arasındaki ilişkiyi yorumlayan bir fikir, olgu ve kavramların anlamlı bir cümlesidir. Şekil 5.3'te olgulardan genellemelere ulaşan bir bilgi üretme sürecini ifade etmektedir. Kafatası içinde üst başlık genelleme, alt başlık kavramlar, kavramlardan 3 tane şeritle yuvarlak birbirine bağlanmış. Şekil 5.3 genellemeler kavramları, kavramlar olguları içerdiğinde konudan konuya transfer de gerçekleşir. Açıklamalardan da anlaşıldığı gibi olgu, kavram ve genellemeler bilginin yapı taşıdır. Bu bağlamda bilginin öğrenilmesi tek başına yeterli olmayan bir ifadedir. Tek tek verileri biriktirmek, bilgi üretmek açısından bir anlam taşımamaktadır. Elde edilen verilerin, parantez içinde olguların toplanması, benzerlik ve farklılıklardan yola çıkarak kavramların oluşturulması ve kavramlar arasındaki ilişkilerden genellemelere ulaşılması bilgi yaratma anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bilgi yaratma, bilginin düzenlenmesi ile mümkün olmaktadır. Öğrenme, bilgiyi kazanma, işleme ve bir ürüne dönüştürme sürecidir. Bu süreç içinde bilgiyi kazanma, öncelikle algılama ile başlamaktadır. Algı, geçmişte öğrenilen bilgilerden, geçmişte kurulan hipotezlerden, ön yargılardan ve duyusal sinyallerden etkilenmektedir. Her öğrenme sürecinde algıları ile insan bilgiyi kazanmakta, işlemekte ve çıktı elde etmektedir. Ancak bu sürecin her zaman bireyin kontrolünde olup olmadığı da tartışmalı bir konudur. Tartışmalı olan konular bilginin açık ya da örtük olması, bireyin farkında olarak ya da farkında olmadan bilgiyi algılaması gibi konular üzerinde odaklanmıştır. Bu tartışmalar dikkate alınarak pek çok sınıflama yapılmış olmasına rağmen Freeman bilgiyi şekil 5.4'teki gibi sınıflandırmaktadır. Şekil 5.4 bilginin yapısı. En üstten en alta basamak şeklinde bilgi, açıklayıcı bilgi, işlemsel bilgi. Açıklayıcı bilginin alt basamağı açık bilgi. İşlemsel bilginin alt basamağı örtük bilgi. Açık bilgi iki ayrı alt başlığa ayrılıyor. Anısal bilgi, anlamsal bilgi. Şekil 5.4'te belirtilen açıklayıcı bilgi, insanların tanımlayabileceği sözlü ifade edilen bilgilerdir. Bir şeyin ne olduğu ve niçin öyle olduğunu anlatan bilgi, açıklayıcı bilgi olarak tanımlanmaktadır. Tanımlar, olgular, kavramlar, sınıflamalar, bilimsel yasalar ve modeller açıklayıcı bilgi içinde yer alır. Tüm bunlarla ilişkili kişi, nesne, olay ve yer adları, semboller, tarihler, terimler, kategoriler, açıklamalar ve öyküler de bu kapsama girmektedir. Açıklayıcı bilginin öğrenilmesi, açıklama, tanılama, özetleme ve listeleme performanslarını içerir. Açıklayıcı bilgiyi öğrenme sıklıkla ezber öğrenme ile eşit tutulsa da genellikle anlamlı yapılar ile öğrenilir ve bir problemi anlamak ya da çözmek için öğrenilmesi gerekir. Beceri geliştirmede içsel durumlar açıklayıcı bilgi tarafından belirlenir ve öğrenen performansını başarıyla tamamlamak için bu bilgiye dikkatini verir. Farklı bir deyişle bugünün öğretim programlarının üzerinde önemli durduğu becerilerin öğretimi açıklayıcı bilginin anlamlı öğrenilmesiyle yakından bağıntılıdır. İşlemsel bilgi ise açıklayıcı bilgiden farklı olarak insanların sadece performanslarında gösterebilecekleri bilgi türü olarak tanımlanır. Dans etmek, bisiklete binmek, bilgisayar klavyesini kullanmak ya da nasıl olduğunu düşünmeden doğru bir gramer yapısı ile konuşmak ya da yazmak işlemsel bilgiye örnek verilebilir. Aslında işlemsel bilgi daha çok becerilerin öğrenilmesinde kullanılan farklı bir deyişle bir şeyin nasıl olduğu bilgisidir. Özetle bilgi temelde açıklayıcı ve işlemsel bilgi olarak sınıflandırılabilir. Bu temel sınıflama içinde içerik türü olarak olgular, kavramlar, işlemler, parantez içinde süreç, strateji, yönerge ve genellemeler yer almaktadır. Tablo 5.2'de verilen bu açıklamayı özetlemektedir. Tablo 5.2 açıklayıcı ve işlemsel bilginin karşılaştırılması. Açıklayıcı bilgi, işlemsel bilgi. Açıklayıcı bilginin altında bir kitap resmi vardır. Altında da şu basamaklar var. Genellemeler, kavram, olgu. İşlemsel bilgide kayak yapan bir beyefendi var. Altında da süreçler, strateji, yönerge alt başlıkları vardır. İçerik türlerinin ne olduğunu anlayabilmek için öncelikli olarak bilginin yapısı açıklanmıştır. Bilgi bir bütündür ve birbirinden bağımsız değildir. Aşağıda tablo 5.3 içerik türlerinin özelliklerine ilişkin açıklamalar ve örnekler verilmiştir. Tablo 5.3 içerik türleri. İçerik türleri ve açıklama. Olgular. Olanın bitenin düşünülmüş olanın adlandırılması sonucu ortaya çıkan bilgidir. İletişimin sağlanabilmesi için belli bir nesneye, duruma, sembole verilen adın herkes tarafından aynı biçimde öğrenilmesi ve kullanılması gerekir. Olgular önerme şeklinde ifade edilir. Parantez içinde Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Olgular durumsal bilgi olmaları nedeniyle ancak anımsanabilirler. Bu bilgiler olduğu gibi öğrenilir. Örneğin, eşittir işareti, eşittir anlamındadır. Malazgirt Savaşı 1071 yılında yapılmıştır. Kavramlar, paylaştıkları ortak özellikler nedeniyle aynı küme, sınıf ya da kategori içinde yer alan örnekler bir kavram oluşturur. Kavram, olgular kategorisini temsil eden bir sözcük ya da cümle ile ifade edilmektedir. Olgular grubunun benzerliklerinin özetlenmesi ve yorumlanması ile kavramlar oluşmaktadır. Kavramların öğretiminde kavram haritaları, kavram ağaçları, bilişsel haritalar, içerik çözümleme, grafik düzenleyiciler, kavram analizi gibi yöntem ve teknikler kullanılabilir. Örneğin masa, kalem, eğitim vesaire. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istendik yönde davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. İşlemler, bir amacı gerçekleştirmek, bir sorunu çözmek ya da bir ürün elde etmek için düzenlenmiş sıraya, adımlara işlem denilmektedir. İşlemler ilkelerden çıkarılır. Var olan durum hakkında eylem biçimlerine karar verme ve özel durumla ilgili belirlenmiş olan amaçlara ulaşma arasındaki bağı kurmaya yardımcı olur. İşlemsel bilgi devinimsel ve bilişsel işlemler olarak ikiye ayrılır. Örneğin, elektrik devresi hazırlamak, bisiklete binmek, matematik sorusu çözmek. Genellemeler. Bir disiplindeki kavramlar arasındaki ilişkiler genelleme olarak tanımlanır. Farklı bir deyişle kavramlar arasındaki ilişkiyi yorumlayan bir fikir, olgu ve kavramların anlamlı bir cümlesidir. Bir sistemin davranışlarını açıklamayı ve yordamayı içine alır. Mantıklı bir yapı içindedir ve bazıları neden-sonuç döngüsüyle ortaya çıkar. Örneğin su 100 santigrat derecede kaynar. Akciğer kanserinin temel sebeplerinden biri sigaradır. İçerik türlerini bilmek ve buna uygun olarak öğretim yapmak kalıcı ve anlamlı öğrenme açısından son derece önem taşımaktadır. Öğretme öğrenme sürecinin öğretim boyutunda öğretmenin değiştirip düzenleyebildiği ve öğrenmeyi doğrudan etkileyen en temel boyutlardan biri içeriktir. İfadesi içeriğin öğrenme öğretme süreciyle ilişkisini ortaya koymaktadır. Öğrenme öğretme sürecinde öğrencinin bilgi bütünü içinde anlamlı bilgiyi seçip örgütlemesine yardımcı olmak öğretmenin görevleri arasındadır. Bilginin yapılandırılması öğrenenin zihinde gerçekleşen bir eylemdir. Ancak öğretim ortamında öğretmenin bilgiyi düzenlemesi öğrenenin bilgiyi daha kolay yapılandırmasına yardım edebilmektir. Öğrencinin içerikte yer alan bilgilerden hangilerini seçip düzenleyeceğine yardımcı olmak için farklı teknikler kullanılabilir. Kullanılabilecek tekniklerden bazıları aşağıda tablo 5.4'te açıklanmıştır. Tablo 5.4 içeriğin düzenlenmesine yardım eden teknikler, kullanılan teknikler ve örnekler. Öğretim amaçlarının açık olarak belirlenmesi, parantez içinde kazanımların ifade edilmesi. Bu ünite sonunda öğrenciler içeriği tanımlar, içerik seçme ilkelerini açıklar, içerik düzenleme stratejilerine örnek verir. Konu başlıklarının ve temel kavramların eğik yazı ile büyük harflerle ya da koyu yazılması, parantez içinde görsel bellek destekleyici. İçerik, içerik türleri, olgu, kavram, işlem, genelleme. Madde imlelerinin kullanılması, parantez içinde dikkat odaklama öğeleri. İçerik seçiminde dikkat edilecek ölçütler, hedeflerle uygunluk, bireyin gelişim özelliklerine uygunluk, güncellik. Oklar, altını çizme, kenar notları, renkler, numaralandırma gibi dikkat çekici öğelerin kullanılması, parantez içinde dikkat odaklama öğeleri. Plan bir evin, bir mahallenin veya bir kentin kuş bakışı görünüşünün belli bir oranda küçültülerek bir düzlem üzerine çizilmiş şeklidir. Grafik ve resimlerin kullanılması, parantez içinde grafik düzenleyiciler. Örneğinde ise bir grafik yer almaktadır. İstihdam mesleki hizmet içi kişisel gelişimi gösteren bir grafik yer almaktadır. Sözel bellek destekleyiciler. Mini mini birler, çalışkan ikiler, askı sözcük. Listen, listen, senin listen, anahtar sözcük. Hasan 2 salak, Osman 4, H2SO4, sülfürik asit formülü. Bilgi, kavram ve zihin haritaları, görsel düzenleyiciler. Yan tarafında bir zihin haritası yer almaktadır. Doğal göller. Tektonik göller, volkanik göller, karstik göller, buzul göller, set gölleri gösteren bir kavram haritası vardır. İlişkilendirici bilgi. Matematik dersinde Pascal kanununu anlatmadan önce bilim adamı Pascal'dan bahsetmek ve onun hayatıyla ilgili bilgiler aktarmak uygun olabilir. Protein sentezi. Canlılar hayatsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli proteinleri şöyle üretir. İlk olarak sentezlenerek proteinin amino asit sırası DNA tarafından mRNA üzerine yazılır. Daha sonra mRNA ribozoma tutulur, ribozom mRNA'yı okur. tRNA'lar mRNA'daki amino asit sırasına göre amino asit getirir ve ribozomda bunlar birleştirerek gerekli proteinler üretilir. Analojiler. Fen bilgisi dersinde kan dolaşımını anlatan bir öğretmen şöyle bir analoji kurabilir. Annemiz evdeki kirli çamaşırları toplar, çamaşır makinesine koyar, temizlenen çamaşırları en son olarak yerlerine yerleştirir, damarlarımızda da kirlenen kanı toplar, kalbe ve oradan da akciğere götürür. Orada temizlenen kan tekrar vücuda dağıtılır. Süreç içerisinde aralıklı olarak yapılan özetler, çalışma belleğinde materyallerin yer değiştirmesine, pekiştirilmesine ya da birleştirilmesine yardımcı olur. Bilgi düzenlenmediği zaman ya da yapı öğrenen tarafından görülmediği zaman bilgi ezberlenmekte, ilişkisiz olguların listesi rastgele öğrenilmektedir. Parantez içinde Mayer 1996. Bilginin düzenlenmesi sürecinde öğrenciye yardımcı olacak öğretmen bu nedenle veya sonuç olarak gibi ifadeler kullanarak öğrenen için basamaklar arasındaki nedensel bağları açık hale getirmeli, karşılaştırmalar yapmalıdır. Örneğin iki öğrenme kuramı parantez içinde bilişsel ve davranışçı arasındaki ilişkiyi karşılaştırmada öğrenenin öğretmenin rolü ve kullanılacak öğretim yöntemini belirleyen bir karşılaştırma tablosu hazırlamak gibi. Böylece öğrenenin içerik yapısını anlamasına rehberlik edilmiş olur. Bir içerik düzenlenirken bazı ilkelerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu ilkeler tablo 5.5'te açıklanmıştır. Tablo 5.5 içerik düzenleme ilkeleri. Tablo 5.5 içerik düzenleme ilkeleri. İlke, açıklama, işlev. 1. Kapsama ilkesi. Açıklama, yeni bir içerik önceden öğrenilen yapının içinde verilmelidir. İşlev, bilginin bütün içinde görülmesine ve transfer edilmesine katkı sağlar. Tümden gelim ilkesi. İçeriğin sunumunda önce genel yapıların sonra ayrıntıların verilmesidir. Bilginin bütün olarak algılanmasına katkı sağlar, verilen açıklayıcı bilgi ile derinlemesine bilgi kazanmasına olanak tanır. Ön koşul ilkesi. Açıklama, öğrencilerin ön bilgilerinin belirlenerek içerikteki bilgilerin belirli bir sıraya konulmasıdır. İşlev, bilginin yapılandırılmasında önemli bir rol oynar. Aynı zamanda bilgi yapıları arasındaki aşamalılık sağlanarak bilginin ileride de ele alınabilmesine olanak tanır. Yeni kazanılacak bilginin öğrenilmesini kolaylaştırır. 4. Genelden özele ilkesi. İşlenecek konuların önceden belirlenerek genelden özele doğru sıralanması ve örneklendirilmesidir. İşlev, öğrenenin örnekler yardımıyla adım adım genel bilgiden özel bilgiye doğru ilerlemesine katkı sağlar. Aynı zamanda bilgilerin birbirine bağlı ve birbirini tamamlar nitelikte olmasını da kapsamaktadır. Önceki kavramlar arasında benzerlikleri ve farklılıkları belirleyerek en az kavrama düzeyinde bilginin oluşmasına yardımcı olur. 5. Basitten karmaşığa ilkesi. Açıklama, yeni öğrenilecek bilginin anlamlı bir bütün içinde basitten karmaşığa doğru yapılandırarak tanımlanması ve düzenlenmesidir. İşlev, içerik türleri ile öğrenme alanlarının ve öğrenme düzeylerinin beraber gelişmesine ve öğrenilmesine katkı sağlar. 6. Somuttan soyuta ilkesi. Açıklama, öğrenilecek bilgi kapsamında öğrenenin öncelikli olarak nesne, olay ve eşyalarla karşı karşıya getirilmesi, daha sonra soyut bilgiye ulaşmasıdır. İşlev, zihin gelişimi açısından bakıldığında öğrenmenin kolaylaşmasını sağlar, somut bilgi öğrencinin daha kolay öğrenmesine ve hatırlamasına katkıda bulunur. 7. Kolaydan zora ilkesi. Yeni öğrenilecek bilginin konunun özelliğine uygun olarak kolaydan zora doğru sıralanmasıdır. Öğrenme ilkeleri açısından bakıldığında adım adım ve kolay bilginin verilmesinden sonra zora doğru ilerlenmelidir. Bu durum öğrenenin bilgiyi anlamlı ve zorlanmadan öğrenmesine katkıda bulunur. 8. Günümüzden geçmişe ilkesi. Açıklama, öğrenilecek bilgi birikiminin günümüzde yakın zamanda gelişen örneklerden yola çıkarak geçmişe doğru sıralanmasıdır. İşlev, öğrenme öğretme ilkelerinden yakından uzağa ilkesiyle paralellik gösterir. Bilginin yakın zamandan uzak zamana doğru sıralanmasına öğrenmenin düzeyini yükseltir. İçerik düzenleme yaklaşımları. İçerik düzenlemede 6 farklı yaklaşım ele alınmaktadır. Aşağıda tablo 5.6 bu yaklaşımlara ilişkin bilgiler özetlenmiştir. Tablo 5.6 içerik düzenleme yaklaşımları. İçerik düzenleme yaklaşımı, açıklama, örnek, şematik gösterimi. Doğrusal yaklaşım. Bu yaklaşım Tyler ve Bloom tarafından geliştirilmiştir. Daimicilik ve esasicilik anlayışına dayalıdır. Ön koşul, öğrenmelerin yoğunlukta olduğu durumlarda ve bilgilerin birbirleriyle sıkı ilişkileri olduğunda kullanılır. Üniteler arasında aşamalılık söz konusudur. Bu yaklaşımın psikolojik temelleri davranışçı kuramlara dayanır. Örnek, hayat bilgisi, fizik, matematik, müzik ve teknoloji tasarımı gibi aşamalılık özelliği taşıyan dersler bu modele göre düzenlenir. Örneğin, matematik dersinde çarpma işlemi öğrenmeden önce örüntüler, ritmik saymalar, parantez içinde ileri ritmik sayma, geri ritmik sayma, ikişer ya da beşer ritmik sayma gibi öğrenilmesi. Hayat bilgisi dersinde yaşadığımız çevre ünitesinde önce okulumuz, köyümüz, ilçemiz, ilimiz konularının sıralanması. Şematik gösterimi, bir ışın üzerinde ok işareti. Sarmal. Bu yaklaşım Brunner tarafından geliştirilmiştir. İlerlemecilik yaklaşımın benim yaklaşımını benimser. Konular yeri ve zamanı geldikçe genişletilerek tekrar öğretilir. Tekrarlarla beraber konu genişler. Her konunun kendi içinde konular arasında da bir ardışıklık vardır. Daha esnek bir yapıya sahiptir. Konular doğrusal olarak ilerlemeyebilir. Bu yaklaşımın psikolojik temelleri daha çok bilişsel kuramlara dayanır. Örnek, Türkçe, matematik, yabancı dil gibi konuların yeri ve zamanı geldikçe tekrar tekrar işlenmesini gerektiren derslerde kullanılır. Örneğin, tarih dersinde Kurtuluş Savaşı konusunu genişletilerek öğretilmesi, şematik gösterimi, doğrusal bir ışın üzerine çarpraz ışınları çakıştırmış bir görsel. Yeni programlarda daha çok sarmal yaklaşım dikkate alınmıştır. Yeni gelen bilgi ve önceki öğrenilenler arasında bağ kurmayı gerektiren bir yapıda olmasından dolayı yapılandırmacı yaklaşım kullanılır. Modüler. Bu yaklaşım Vygotsky tarafından geliştirilmiştir. Psikolojik temelleri bilişsel ve davranışçı yaklaşımlardır. İlerlemecilik ve yeniden kurmacılık eğitim felsefesini benimser. Öğrenme üniteleri modüllere ayrılır. Her bir modül kendi içinde anlamlı bütünler oluşturur. Konuların birbiriyle ilişkisi olması önemli değildir ve sıralama esnektir. Her modül kendi içinde doğrusal ya da sarmal düzenlenebilir. Örneğin, beden eğitimi dersinde voleybol, futbol ve handball gibi konuların öğretiminde her biri kendi içinde anlamlı öbekler oluşturur. Ancak birbirinin ön koşulu değildir ve öğretim sırası esnektir. Şematik gösterimi 3 farklı çember çizilmiş. Piramitsel. Psikolojik temelleri bilişsel ve davranışçı yaklaşımlardır. Daha çok realizm ve esasicilik eğitim felsefesine dayanır. Konular sunuş yoluyla öğretim stratejisi kullanılarak etkili olarak öğretilebilir. Bu yaklaşıma göre düzenlenen programlarda çok fazla esneklik yoktur. Konuların kapsamı süreç içinde daralır. Öğrenciler programı bitirdikten sonra eğitim gördükleri alanın uzmanı olurlar. Öğretimin ilk yıllarında geniş konu alanı verilirken ileriki yıllarda küçük birimler derinlemesine işlenir. Örnek, uzmanlık alanı gerektiren alanlarda daha çok kullanılır. Örneğin eğitim fakültesi öğrencileri ilk yıllarda benzer ve ortak dersleri alırlar. Daha sonraki yıllarda ise alanlarına yönelik konuların derinlemesine öğrenirler. Şematik gösterimi, bir piramit çizimi, piramitin de en altından üstüne doğru basamak bir şekilde uzun bir ışından kısa ışına doğru ritmik azaltarak ışınlar çizilmiş. Doğrusal bir şekilde. Çekirdek. Bu yaklaşım John Dewey tarafından geliştirilmiştir. Eğitim felsefesi olarak ilerlemecilik ve yeniden kurmacılığa dayanır. İlk olarak öğrenciler temel ve ortak dersleri alırlar. Daha sonra öğrenci kendine göre alan ya da seçmeli ders seçerek uzmanlaşır. Piramit yaklaşımından farkı öğrenciye birden fazla uzmanlık seçeneği sunulur ve piramit düzenleme yaklaşımından daha esnektir. Uzmanlaşılacak alan programın öncesinde belli değildir. Ortak çekirdek sorunlar, olgular ya da temalardan oluşur. Örnek, öğrenen merkezli tasarımlara uygundur. Örneğin, bazı üniversitelerde öğrenciler 2 yıl mühendislik eğitimi aldıktan sonra makine inşaat ya da endüstri mühendisliği alanlarında birini seçerler. Bir fakültenin psikoloji bölümünden mezun olan bir öğrencinin klinik psikoloji ya da sosyal psikoloji konusunda yüksek lisans yapması. Şematik gösterimi, iç içe geçmiş 2 tane çember ve bunların pasta şeklinde dilime ayrılması. Konu ağı proje merkezi. Bu yaklaşım John Dewey tarafından geliştirilmiştir. Bilişsel yaklaşımları benimser, eğitim felsefesi olarak ilerlemeciliğe dayanır. Konuların ağı bir harita gibi çıkarılarak öğrencilere verilir. Her konu bir projedir. Öğretmen öğrencilerle belirli zamanlarda nerede olmaları gerektiğini konusunda rehberlik eder. Bireysel ya da grup olarak çalışabilecek olan projelerde bilimsel yöntem süreç becerileri kullanılır. Örnek, proje tabanlı öğrenmelerin yoğun olduğu içeriklerde kullanılır ve öğrenen merkezli tasarımlara uygundur. Öğrencilerde sorun çözme becerileri gelişir. Örneğin, fen ve teknoloji dersinde elektrik devreleri konusunda proje tabanlı olarak düzenlenebilir. İçerik değiştiği zaman öğrencilere kazandırılması gereken hedefler de değişmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığının saptanmasında kullanılan değerlendirme soru ve etkinlikleri de değişecektir. Aynı zamanda öğrenilmesi istenen içerik türünün değerlendirilmesi de farklılık göstermektedir. İfadesi içeriğin değerlendirme öğesi ile ilişkisini vurgulamaktadır. Sonuç olarak içeriğin düzenlenmesinde temel ilkeler, temel yaklaşımlar ve teknikler olduğu görülmektedir. Tüm bunların göz önünde bulundurulması ile etkili bir içerik düzenleme yapılması mümkündür. Özet. Öğretim programının en önemli öğelerinden birisi de içerik öğesidir. Öğretim programının tüm öğeleri birbiriyle sürekli etkileşim halindedir. Dolayısıyla bir öğede meydana gelen değişme ve gelişme diğer öğeleri de etkileyecektir. İçerikte de bir değişim ya da gelişim olduğunda diğer tüm öğelerin etkilenmesi söz konusudur. Bu bağlamda bakıldığında kalıcı ve anlamlı öğrenmelerin oluşmasında içeriğin önemi bir kez daha gözler önüne serilmektedir. İçerik, eğitim programının dayandığı eğitim felsefesinin öngördüğü kavramlar, olgular, ilkeler, yaklaşımlar, değerler, ölçütler, teorik yapılar, kuramlar, genellemeler gibi bilgi birikimin sistemli birleşimi ile sağlanan bir oluşumdur. Ancak bilgiyi doğrudan olduğu gibi öğrenciye aktarmanın eğitim olmadığını bilmekteyiz. O halde içeriğin yapısını anlamak önem kazanmaktadır. İçerik, temelde açıklayıcı ve işlemsel içerik olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunların alt kategorilerine bakıldığında içerik türlerinin olgular, kavramlar, işlemler ve genellemeler olduğunu görmekteyiz. Olgular, olanın bitenin kategorisini temsil eden bir sözcük ya da cümle ile ifade edilmektedir. Özür dilerim, başa sarıyorum. Olgular, olanın bitenin dönüşülmüş olanın adlandırılması sonucu ortaya çıkan bilgidir. Kavram ise olgular kategorisini temsil eden bir sözcük ya da cümle ile ifade edilmektedir. Bir disiplindeki kavramlar arasındaki ilişkilerden de genellemelere ulaşmak mümkündür. İşlemlere baktığımızda ise bir amacı gerçekleştirmek, bir sorunu çözmek ya da bir ürün elde etmek için düzenlenmiş sıraya adımlara verilen isim olduğunu görürüz. Adı geçen içerik türleri gerek düzenlenmesi ve gerekse öğretimi açısından farklılık göstermektedir. Bilgi üretme sürecinde ve anlamlı bilginin kazanılmasında bu içerik türlerinin seçilmesi ve düzenlenmesi oldukça önemlidir. İçeriğin seçiminde göz önünde bulundurulması gereken ölçütler şunlardır. Hedeflerle tutarlı bilimsel öğrenciye göre işlevsel transfer edilebilir, güncel ve ekonomik olması. İçeriğin düzenlenmesinde göz önünde bulundurulacak ilkeler ise kapsama, tümden gelim, ön koşul, genelden özele, basitten karmaşığa, somuttan soyuta, kolaydan zora ve günümüzden geçmişe ilkesidir. İçeriğin seçiminde ve düzenlenmesinde göz önünde bulundurulacak olan ilkelere genel olarak bakıldığında bunların öğrencinin gelişim düzeyine uygun disiplin alanının özellikleriyle tutarlı ve ihtiyaçlara göre olması gerektiği de görülmektedir. Ayrıca önemli bilginin seçilmesi, anlamlı bilginin düzenlenmesi ve transfer edilmesinde içeriğin düzenlenmesine yardım eden farklı teknikler olduğu da görülmektedir. Parantez içinde bellek destekleyiciler, dikkat odaklama öğeleri, analojiler, ilişkilendirici bilgi, sentezleyiciler ve benzeri. Bilginin düzenlenmesinde kullanılan bu tekniklerin farklı öğretim alanlarında ve öğretim düzeylerinde davranış çıktılarına yol açtığı bilinmektedir. Örneğin kullanılan sentezciler ile bilişsel alanın sentez düzeyinde öğretim yapılabilirken, sözel bellek destekleyicilerin pek çoğu ile bilişsel alanın hatırlama düzeyinde öğretim yapılabilmektedir ya da analojiler ile öğrencilerin duyusal alana yönelik kazanımlarını görmek mümkün olabilmektedir. Son olarak içerik disiplin alanının özelliğine, öğrencide görmek istediğimiz davranış değişikliğine ve öğretim alanının özelliğine göre farklı şekillerde düzenlenebilmektedir. İçerik düzenleme yaklaşımı olarak ifade edilen bu stratejiler ise doğrusal, sarmal, piramit, modüler, çekirdek ve konu ağı proje merkezli olmak üzere sınıflandırılabilir. Anahtar kelimeler: içerik, içerik düzenleme, içeriğin seçimi. Değerlendirme soruları. 1. Öğretmenin hayat bilgisi dersinde çevre kirliliği ile ilgili içeriği sunarken sınıfındaki çöpleri örnek olarak göstermesi aşağıdaki içerik düzenleme ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? A. Yakından uzağa, B. Basitten karmaşa, C. Bilinenden bilinmeyene, D. Kolaydan zora, E. Somuttan soyuta. 2. Yeri ve zamanı geldikçe konuların tekrar edilerek ve genişletilerek açıklanması hangi içerik düzenleme stratejisidir? A. Piramit içerik, B. Modüler içerik, C. Sarmal içerik, D. Doğrusal içerik, E. Konu ağı içerik. 3. 2011 KPSS sorusu. Sosyal bilgiler dersinde haklarımı öğreniyorum konusunun içeriğinde sırasıyla bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içerisindeki yerini belirleme, içinde bulunduğu grup ile gruplara ait rolleri ilişkilendirme, katıldığı gruplarda roller ve rollerin gerektiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirme kazanımlarına yer verilmiştir. Buna göre içeriğin aşağıdaki temel ilkelerden hangisine uygun belirlendiği söylenebilir. A. Ön koşul, B. Örnekleme, C. Sentezleme, D. Kapsama, E. Tümevarım. 4. 2011 KPSS sorusu. Sedat öğretmen beden eğitimi dersinde voleybol, basketbol ve handbol oyunlarının benzer görünmekle beraber farklı özelliklerde olduğunu düşünür ve bu oyunların öğretiminde farklı yöntem ya da teknikler kullanır. Her oyunu kendi içinde organize ederek öğretir. Buna göre Sedat öğretmenin aşağıdaki içerik programlama yaklaşımlarından hangisini kullandığı söylenebilir? A. Sarmal, B. Modüler, C. Doğrusal, D. Tematik, E. Geniş alanlı. 5. 2002 KPSS sorusu. Bir uzman bilgisayar dersinde uzaktan öğretim uygulamalarının iletişim becerilerine etkileri konusuyla ilgili içerik düzenlemesi yapmaktadır. Bu uzman doğrusal programlama yaklaşımını kullanmak isterse aşağıdakilerden hangisini kesinlikle göz önünde bulundurmalıdır? A. Konuların anlamlı tekrarlara bağlı öğretilmesi. B. Konuların kendi içinde anlamlı bir bütün oluşturmasını. C. Konuların ihtiyaç ve sorulara bağlı tasarlanmasını. D. Konuların farklı özelliklerinin ve önceliklerinin olmasını. E. Konuların birbiriyle ardışık ve yakın ilişkili olmasını. 6. Aşağıdakilerden hangisi içerik türlerinden biri değildir? A. Olgu, B. Kavram, C. İşlem, D. Genelleme, E. Açıklama. 7. İçerik değiştiği zaman öğretmenin kullanacağı yöntem ve yöntem de değişmektedir. İfadesiyle öğretim programının hangi öğeleri arasındaki ilişki vurgulanmaktadır? A. Hedefler öğrenme, öğretme süreci. B. İçerik öğrenme, öğretme süreci. C. İçerik değerlendirme. D. Öğrenme, öğretme süreci değerlendirme. E. Hedefler değerlendirme. 8. 2004 KPSS sorusu. İlk yıllarda geniş tabanlı konuların yer aldığı, ileriki yıllarda ise küçük birimlerde uzmanlaşmanın olduğu ve alanın gittikçe daraldığı programlama modeli aşağıdakilerden hangisidir? A. Modüler, B. Doğrusal, C. Sarmal, D. Piramitsel, E. Bütünleştirilmiş. 9. 2008 KPSS sorusu. Sarmal programının dayandığı temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Öğrencilerin önemli bilgileri kendi kendilerine keşfetmeleri. B. Öğrenme sürecinde deneyimden önce bilginin gerekli olduğu. C. Öğrencilere belli kavramların belli gelişim düzeylerinde verilmesi. D. Yeni öğrenilenlerin ön öğrenmeler üzerine inşa edilmesi. E. Öğrencilerin öğretmen kılavuzluğunda araştırmalar yaparak kendi kendilerine öğrenmeleri. 10. İçeriği düzenlerken ünite içinde ara özetler vererek bilgiyi tablolar halinde özetlemek ya da kavram ağları şeklinde konunun bütününü öğrenciye göstermek aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? A. İçerik düzenleme teknikleri, B. İçerik seçme ölçütleri, C. İçerik düzenleme ilkeleri, D. İçerik türüne göre öğretim, E. İçerik düzenleme yaklaşımları. Cevap anahtarı 1A, 2C, 3D, 4B, 5E, 6E, 7B, 8D, 9D, 10A. Ayrım sonu sayfa 131.